Ayrım 23. Neden öldürüldüler? 2. kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 295. Doğanay ve Tütengil. Server Tanilli. Bir Orhan Yavuz, bir Bedrettin Cömert, bir Bedri Karafakıoğlu, bir Necdet Bulut, bir Fikret Ünsal. Daha onların acısı dinmeden bir Ümit Doğanay, arkasından bir Cavit Orhan Tütengil. Acılar katmerleşiyor yüreklerimizde. Ve iyi dayanıyor yüreklerimiz. İstanbul Sıkı Yönetim Askeri Savcısının tanısı pek yerindedir. Uzun bir zaman aralığına yayılmış bir planlı katliam hareketi karşısındayız. Toplum her gün bu katliamın bir parçasını yaşıyor. İşçisiyle, köylüsüyle, memuruyla, aydınıyla. Faşist terör kanlı ellerini arada bir üniversiteye de uzatıyor. Ve nerede demokratik, ilerici, yurtsever bir bilim adamı varsa arıyor ve buluyor. Halk kitlelerinin arasına salmak istediği korku, dehşet ve yılgınlığı üniversitenin özgür kafaları arasında da salmak niyetinde. Herkes susmalı. Bilim adamı, o da. Faşizm, ezeli korkusunu yaşıyor aslında. Bilim karşısında, bilim adamı karşısında o her zaman duyduğu korkuyu. Çılgınlığı biraz da bundan. İki çağdaş kafa. Doğanay'da, Tütengil'de düşünce yapılarını, eğilimlerini çok yakından bildiğim iki büyük değerdi. Çağlarının tanığıydı ikisi de. Doğanay, bizde yepyeni bir anlayışın hukukçularındandı. Kanun maddelerini yurt ve dünya gerçeklerinden soyutlamak, onları o gerçeklerin ışığında ele almak, en adil ama aynı zamanda en gerçekçi ve çağdaş yoruma ulaşmak, böyle bir yoruma ulaşmak için de gün geldi kültürün diğer alanlarına taşıdı. Sosyoloji ve tarihin içine sırasında bunların derslerini verecek denli dalması bu yüzdendir. Sonuçta akdin inikadı anı ya da kefile kefil olmanın hakları ve borçlarıyla uğraşmayı uzmanlarına bıraktı. Kıyı yağmasını önlemenin yollarından eğitim ve üniversite sorunlarına değin yığınla sosyal sorunun içine daldı. Bu sorunlara yanıt arayan Doğanay gene bir hukukçuydu ama bir holding hukukçusu değil, dünyayı ve toplumu tanıyan, giderek halkının hizmetine girmiş bir hukukçu. Tütengil, Türkiye'de 1960'larla başlayan büyük uyanışın içinde yer alır ve çok önemli katkılarla besler o uyanışı. O yıllar bir yerde kendimizi tanıma yıllarıdır. Israrlı bir aranışın içine girmiştik ve soruyorduk hep. Nasıl bir dünyada ve toplumda yaşıyorduk? Neydi sorunlarımız ve nasıl çözümleyecektik onları? Az gelişmenin sosyolojisi yayınlandığında kıyısından ve köşesinden tanımaya çalıştığımız bir başka dünya, bütün gerçekleriyle ve rakam rakam açılır önümüze. Az gelişmiş ülkeler dünyası ya da üçüncü dünya ve Türkiye işte bu dünyanın içindedir. Sorunları da o dünyanın temel sorunlarından ayrı değildir. Türkiye'de sosyolojinin köşe taşlarından biridir bu kitap. Bu genel doğruların ışığında Tütengil, Türkiye'nin yığınla sorununa eğilecektir. Kırsal kesim, kentleşme, eğitim ve üniversite sorunları üzerinde büyük bir ısrarla durduğu konular olacaktır. Tütengil'in bir başka ilginç yanı edebiyat ve sanatla olan yakın ilişkisidir. Ondaki ufuk genişliğini sağlayan belki de başta bu olmuştur. Gün gelip bir Tütengil bibliografyası hazırlandığında bu ufuk genişliğini bütün görkemiyle göreceğiz. Genç kuşaklar Tütengil'e çok şey borçludurlar. Gelecek kuşaklara da büyük bir miras bıraktı. Onları da hocalık edecektir. Düşünce özgürlüğünün dostuydular. Doğanay'ı ve Tütengil'i aynı noktada birleştiren asıl önemli şey, düşünce özgürlüğüne yürekten inanmalarıydı. Başta faşizm olmak üzere her türlü gericiliğe ve bağnazlığa karşı olmaları önce bu yüzdendi. Faşist kuruşunların kendilerini arayıp bulması kuşkusuz bir rastlantı değildir. Uygarlık tarihi davasının açıldığı günlerdeki yüzünü hatırlıyorum Doğanay'ın. Faşizmin tezgahladığı bir oyuna, üniversiteden birinin de maşalık etmesi karşısında nasıl da kızgın ve üzgündü. Olur böyle şeyler diye kendisini avutmaya kalkmıştım. Cevabını hiç unutmam. Hayır demişti. Server, özgürlüksüz bilim olmayacağına göre düşünce özgürlüğüne başta üniversitenin kendisinin sahip çıkması gerekir. İçimizden hiçbirinin üniversiteye kara çalmaya hakkı yoktur. Böylesine düşkündü düşünce özgürlüğüne ve üniversitenin şerefine. Tümödün İstanbul Şube Başkanı'ydı o sıralar. Kitabım hakkındaki hezeyanları yanıtlamak üzere dernek, her biri kendi alanında otorite olan 5 mümtaz öğretim üyesine başvurmuştu. O heyetin hazırladığı raporda sosyoloji adını yanıttı Aziz Tütengil vermiştir. Raporun mahkemeye verildiği günlerdeydi. Karşılaştığımızda bana, birkaç haftam da olsa baştan sona okudum kitabını dedi. Ve ekledi, itiraf edeyim çok şey öğrendim. Ne mutlu öğrencilerine. Ancak Türkiye'nin egemenleri gençlere bunları okutturmak istemezler. Nitekim istemiyorlar. Savaşacaksın. Bir yerde karanlığa karşı aydınlığın savaşıdır bu. Sadece bu savaşta yalnız olmadığını bilmeni isterim. Aydınlık adına seni savunmak bizim görevimizdir. Ben de itiraf edeyim, beni en çok duygulandıran sözler bunlar olmuştur yaşamımda. Tütengil karanlığa karşı savaşımda hep aydınlığın yanında yer almıştı. O davadaki tavrı da böyle oldu. Onun arkadaşlarının. Sonunda davayı kazandım. Ama benden önce onlar kazanmıştı. Bekledikleri var. Doğanay'ın, Tütengil'in bekledikleri var şu anda. Yalnız onların mı? Faşist vahşete kurban verdiğimiz tüm bilim adamlarımızın, aydınlarımızın, halktan insanlarımızın. Ağıt mı? Hayır. Bu faşist vahşete son vermek, durdurmak bu kan selini. Kim yapacak bunu? Demokrasinin amansız düşmanları, faşizme yalaklık edenler, emperyalizm işbirlikçileri mi? Elbette hayır. O halde ey Türkiye'nin tüm antifaşist, demokratik ve devrimci güçleri, birleşiniz. Bu görev de sizin. Cumhuriyet, Kasım 1979. Ümit Doğanay'ın ardından. Profesör Doktor Ümit Yaşar Doğanay'ın anısına armağan. İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını İstanbul 1982. Profesör Doktor Fevzi N. Feyzioğlu. Yüzü, kalbindeki herkese iyilik yapma arzusunun verdiği bir aydınlık ile parıldardı. Kendisini Hukuk Fakültesi 2. sınıfta bir pratik kurda hazırladığı görevini başarıyla savunurken tanımıştım. Yıllar bu tanımayı perçinlemiştir ve Ümit Doğanay, asistanımız, doçentimiz ve profesörümüz olarak aynı kürsüde yıllar boyunca beraber çalıştığımız bir gerçek dost ve mesai arkadaşı olmuştur. Heyecanlıydı. Yüreği vatan ve millet sevgisiyle doluydu. Bir şeyler yapabilmek, milletimizi daha da yüceltecek kararlar, önlemler ve öneriler aramak ve bulmak düşüncesi bütün yaşamına tesir ederdi. Kendisinin bu heyecanı ve atılgan yaratılışından istifade, hatta onu istismar etmek isteyenler olmuştu. Bu yüzden de biz arkadaşlarına ters düşen bazı tutum ve davranışlarına şahit olunmuştu. Fakat bütün bunlara rağmen şurası bir gerçektir ki, Ümit Doğanay, vatanına bağlı, milletini yürekten seven, tertemiz bir Anadolu çocuğu idi ve öyle de kalmıştır. Kimin veya kimlerin bu aziz varlığa genç yaşında acımasızca yönelttikleri hala saptanamamış olan o menfur tecavüz anında bile yüzündeki temiz aydınlık silinmemişti. Otomobilin içinde, arkasında pardösüsü, başında fötr şapkası ve kanlar içinde kalan göğsünü tutan bir eli hala gözlerimin önünde tüm canlılığını muhafaza ediyor. Ümit, o halde bile sanki, bunu nasıl yapıyorsunuz, kime neyi kazandırmak istiyorsunuz dercesini, lisanı hal ile kahrolası mütecavizlere soruyordu. Ve bu soruyu yöneltirken dahi tavrındaki o efendilikten hiçbir şey eksilmiyordu. Onun anısını, onu gerçek kimliğiyle tanıyanlar ve sevenler hiçbir zaman unutmayacaklardır. Bir dost olarak, bir bilim adamı olarak, kendisine harcarcasına başkalarının dertlerine koşan bir kişi olarak, Ümit Doğanay, kalplerdeki mutena yerinde yaşamaya devam edecektir. Rahmetli Doğanay'ın ardından, Hasan Pulur. Bu dünyada hiçbir söz boşa edilmemiştir. İnsanlar durup dururken laf icat etmez. Lafın da sözün de bir gereği vardır. Görünce kanımız dondu deriz, Allah büyük deriz, insafın o yerde namı yok mu deriz, Allah sizi bildiği gibi yapsın deriz ve daha çok şey söyleriz. Niye deriz bu lafları? Bir düşünün. Mesela bir geçen gün bu lafları ve daha nicelerini bir resmi belgeye okuduktan sonra peş peşe sıraladık. Sonra da divan edebiyatı şairlerinden Ruhi Bağdadi'nin Terkibent'ini bir daha, bir daha okuduk. Neymiş bu resmi belge diyeceksiniz. Hiç merak etmeyin, yazacağız. Yazacağız ki ibreti alem diye okuna ve saklana. Bir memlekette bir zamanlar bir bilim adamı vardı. Adı Ümit Doğanay'dı. Önce hukuk, sonra siyasal bilimler fakültesi öğretim üyesiydi. Profesördü. Bir sabah Etiler'deki evinden çıkmış, komşusu olan kimya fakültesi dekanının resmi makam arabasına binmiş, görevine gidemeden cibilli katillerin çapraz ateşi arasında kalmış, öldürülmüştü. Hatırladınız değil mi? İyice hatırlayın o günleri. Bir daha yaşayın ve sonra emekli sandığından İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne gelen şu yazıyı okuyun. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 6-2-1981 gün ve 4107-118-114-430 sayılı yazısına cevap veriyor. Üniversitenin Siyasal Bilimler Fakültesinde profesör iken ölen Doktor Ümit Yaşar Doğanay'a ait ilgi yazının ekinde gönderilen belgede hazırlık tahkikatı gizli olduğundan tanıkların ifade tutanaklarının çıkarılamayacağı bildirilmekte ise de ilgin vazife malulluğu durumunun incelenebilmesi için mahkemesi neticelendiğinde mahkeme ilamının tasdikli bir sureti gönderildiği takdirde vazife malulluğu durumu incelenecektir. Bu belgenin ne demeye geldiğini anladınız mı? Anlamadıysanız biz anlayabildiğimiz kadar anlatmaya çalışalım. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü emekli sandığına başvurarak görevine giderken öldürülen rahmetli Doğanay'ın ailesine vazife malulü aylığı bağlamasını istemiş. Emekli sandığı da cinayeti gören tanıkların ifade tutanaklarının gönderilmesini istemiş. Rektörlük, hazırlık tahkikatı gizli olduğu için savcılıktaki tanık ifadelerinin gönderilmesinin mümkün olmadığını bildirmiş. Bunun üzerine emekli sandığı da işte bu yazıyı göndermiş. Eğer katiller yakalanırsa, mahkum olursa, mahkeme ilamının tasdikli bir sureti kendilerine gönderilirse, rahmetli Ümit Doğanay'ın vazife malulü olup olmadığı incelenecekmiş. Lafa bakın, lafa, incelenecekmiş. Neyi inceliyorsunuz muhteremler, neyi? Rahmetli Doğanay o gün sabahın köründe Emirgan'a çay içmeye mi gidiyordu yoksa? Hurşit Efendi'nin kahvesine pişpirik oynamaya mı? Koskoca bir bilim adamı öldürülüyor. Geride kalan eşine, çoluğuna, çocuğuna 3 kuruş maaş bağlanması için bizim muhteremler nelerle uğraşıyorlar? Ama hiç merak etmeyin, bu yazımıza derhal cevap vereceklerdir. Falan sayılı yasanın falan maddesine dayalı feşmekan yönetmeliğine göre diye başlayıp bin dereden su getirip ahkam keseceklerdir. Olacak iş değil bu. Edilecek laf değildir bu. Ama dün de böyle olmuştur, bugün de böyle olmaktadır, yarın da böyle olacaktır. Bu bürokrasi oldukça ve gücünü bu bürokrasinden alan bu bürokrat oldukça, bu bürokrasi değişmedikçe, bu bürokrat kafası değişmedikçe, Ruhi Bağdadi'yi nasıl anmazsınız? Yuf harına dehrin, gül-i gülzarına hem yuf, ayarına yuf, yâri cefakârına hem yuf, arif ola ki müdbir-ü nadan ola ki mukbil, ikbaline yuf, alemin idbarına hem yuf, çün oldu haram ehli haka dünya ukba, cehdeyle ne ukba ola hatırda ne dünya. Yuh olsun diyor şair, yuh, dünyanın dikenine de, bahçesinin gülüne de yuh olsun. Yabancılarına da cefa eden, sevgilisine de yuh olsun. İrfan sahibi düşkün, cahil itibarda olduktan sonra dünyanın ikbaline de yuh olsun, idbarına da. Madem ki doğrulara dünya ve ahiret haram olmuştur, O halde sen de dünyayı da, ahireti de hatıra getirmeye çalış. Böyle diyor şair ve bir şey daha diyor. Verdik dil ücan ile rıza hükmü kazaya, gam çekmeziz uğrarsak eğer derdü belaya. Yani biz Allah'ın takdirine can ve gönülle razı olduk. Bundan dolayı derde ve belaya uğrarsak tasa etmeyiz. Allah'ın takdirine razı olmaktan başka yapacak bir şey yok ama. Kulların bu takdiri yok mu? Bizi de kahreden bu ya. Rahmetli Doğanay'ın vazife malulü olduğuna inanmamak da Allah'ın takdiri değil ya. Milliyet 24 Mart 1981. Uğur Mumcu, Kan Gölü. Önce ilerici öğretmen Talip Öztürk, sonra sağcı yazar İlham Darendelioğlu, dün de devrimci öğretim üyesi Profesör Doktor Ümit Doğanay. Son günlerde İstanbul'da estirilen kanlı rüzgarlar cinayet salgınını yeniden duyarlı noktalara doğru sürüklüyor. Belli ki bir takım karanlık çeteler cinayet salgınını misilleme yöntemleriyle çok daha duyarlı noktalara doğru tırmandırmak amacındadırlar. Bu son üç cinayet, bu üç alçak, bu üç kanlı silah, kanlı rüzgarların ardındaki karanlık plan ve hesapları da ortaya koyuyor. Üç kurban, Talip Öztürk, İlhan Darendelioğlu ve Profesör Ümit Doğanay. Bir takım gizli güçler, toplumun duyarlı kesimlerini kanlı eylemlerin içine iyice itebilmek ve misilleme yolunu zorlamak için akla gelen her yönteme başvuruyorlar. Ve biz, çoğumuz, bu olayların ardından öldürülenin kimliğine ve bağlı bulunduğumuz siyasal düşünceye göre faşist çeteler ve komünist militanlar gibi belirsiz kavramlar kullanıp olayların üzerine pek gidemiyoruz. Bu olaylar sağ-sol çatışması, ülkücü devrimci kavgası, karşıt görüşlü öğrenciler gibi genel söz ve kavramlarla açıklanacak boyutları çoktan aşmıştır. Üç günde üç cinayet. Bir ilerici eğitim emekçisi, bir sağcı yazar ve bir devrimci öğretim üyesi ne yapılmak istendiği belli değil mi? İstiyorlar ki olaylar daha da tırmansın. İstiyorlar ki kanseri daha da azgınlaşarak taşsın ve toplumun her kesimi bu kavgadan, bu uğursuz çekişmeden uzak duran herkes, evet herkes bu kan gölüne zorla itilsin. Budur, budur istedikleri. Bu kan gölünün kıyısında şimdiden 2 milyar Türk liralık silah ve mermi görünüyorsa, sağcısıyla solcusuyla bu terörü kim finanse ediyor sorusuna yanıt arayalım. Ve yine soralım. Neden bunca kanıta karşın bir tek silah kaçakçısı mahkum ya da tutuklu değil? Neden? Neden? Neden? Bu cinayet sanıkları yarın öbür gün yakalanır belki de. Belki de 16-17 yaşlarında Ferhat Tüysüz örneği çocuklardır bunlar. Ya arkasındakiler, ya bunlara adresler verip ellerine otomatik tabancalar tutuşturanlar kimlerdir? Evet, kimlerdir bunlar? Abdi İpekçi cinayeti ardındaki görünmez kişiler kimlerdir? 1 Mayıs kırımının sorumluları kimlerdir? Kimlerdir Hamit Fendoğlu'na hiçbir güvenlik görevlisinin nasıl çalıştığını bile anlayıp elini süremediği roketli bombaları yollayanlar? Kahramanmaraş soykırımında dinamiti fitillercesine olayları başlatıp sonra da ortalıktan kaybolan çeteler kimlerdir? Ankara Devlet Mimarlık Akademisi'ne ordu yapısı bombaları atanlar kimlerdir? Kimlerdir İstanbul Üniversitesi'nin bahçesinde gencecik çocukların üzerine ölüm yağdıranlar? Doğan Öz cinayetinin, Necdet Bulut'un, Bedri Karafakıoğlu'nun, Bedrettin Cömert'in katillerinin arkasındakiler kimlerdir? Ülkemiz sağcısıyla, solcusuyla bu kan gölünde kulaç ata ata bir iç savaşın içine sürükleniyor. Ve devlet, nice büyüdüğü ile bütün olup bitenleri tören geçidi izlercesine kılı kıpırdamadan ve bir kapalı tribün seyircisi gibi aldırmadan göz ucuyla izliyor. Devlet, adına övgüler dizilen şu bölünmez, şu parçalanmaz devlet bu. Cumhuriyet 21 Kasım 1979. Doğanay. Cenaze namazında merhumu nasıl tanırsınız diye sorarlar. Bütün dostları adına ben söyleyeyim. Mert, yiğit, namuslu. Profesör Ümit Doğanay, ilerici öğretim üyelerinin en önde yürüyenlerinden biriydi. Devrimciydi, namusluydu, cesurdu. Medeni hukuk alanında yorulmaz bir araştırıcı, bir aydın olarak hukuk devletinin yılmaz bir savunucusuydu. İstanbul Üniversitesi'nde üniversite reformunun soluklu izleyicilerinden biriydi. Dedim ya, mert, yiğit, namuslu. Böyle bir insandı. 23 hain kurşun saplanan gövdesinde hep dik tuttuğu başı ile gerisinde kolay kolay doldurulmayacak bir boşluk bırakarak aramızdan ayrılıp gitti. Geçen yılların birinde Ankara'dan İstanbul'a birlikte bir araba yolculuğu yapmıştık. Hiç unutmam. Yolda Korum Otel'de yemek yemiş, yanımızdaki dostlarla birlikte kahkahalar içinde bir yolculuk geçirmiştik. Bu gibi ölümler karşısında hep bu insanlar nasıl yetişmişlerdi diye sormaktan kendimi alamam. Bir Ümit Doğanay kolay kolay yetişir mi bir daha? Böyle namuslu bir yürek, böyle pırıl pırıl bir beyin nasıl da bir saniyecik içinde karanlığa gömülüveriyor? İnsanlık için taze bir gül gibi açılmış bu yürek nasıl kana bulanıyor? Ülke sorunları için gece ve gündüz soluk soluğa çalışan bu beyin nasıl da duruveriyor? El veriyor, el veriyor, orta bel veriyor. Doğanay gibi yetişmiş aydınlar ülkenin orta direkleridir. Onlar gidiyor, bir bir, yok olan, ölen, kana bulanan en olgun yaşlarında alçak, namussuz ve hain ellerin kıydığı bu insanlar Türk toplumunun en sağlam güvenceleridir. Toplumu ayakta tutan güven ağaçlarıdır bu insanlar. Onlarla birlikte toplumun en değerli hazineleri kana bulanıyor, yok oluyor. Hukuk fakültesi diploması demek boşuna. Almanya'nın Freiburg kentinde Albert Ludwig Üniversitesi'nden alınan doktora, öğrenilen yabancı diller, doçentlik, profesörlük, makaleler, kitaplar, incelemeler boşuna. Bir ömür boyu geceli gündüzde harcanan aydın emeği demek boşuna. Bunların hepsinin üzerine 23 hain kurşun, 23 kan lekesi çekilecekse neye yarıyor bütün bunlar? Neye? Ey devletin yetkilileri, ey devletin bölünmezliği ve yüceliği gibi sakızları ağızlarından çiğneyip duran uğursuz politikacılar. Ey kapalı kapılar ardında devlet yetkisi dağıttığını sanan nice nasırlaşmış yürek, nice kireçlenmiş beyin. Profesör Ümit Doğanay'ın delik deşik edilmiş bedenine bakıp bakıp utanın. Çoğunuz yıldızlarla süslenmiş bu koltuklara, Ümit Doğanay gibi aydınların kanlarına basa basa çıkıp oturuyorsunuz. Utanın, utanın, utanın. İstanbul'un üzerinden oluk oluk kan akan caddeleri, 31 Mart'ın kanlı kaldırımlarını çoktan unutturmuştur. Merhumu nasıl tanırsınız? Mert, yiğit, namuslu. Rahat uyu diyemiyorum Ümit Doğanay Hoca. Bilirim rahat uyuyamazsın. Gözün arkada kalmıştır. Gözün açık gitmişsindir bilirim. Ama inan bir bir kırılsak da baş eğmeyeceğiz. Diz çökmeyeceğiz bu teröre. Barış ve özgürlük bayraklarını senin gibi yiğit insanların mezar taşlarının başında da olsa inan, inan yeniden dalgalandıracağız. Söz veriyorum, söz veriyoruz. Cumhuriyet 22 Kasım 1979. 23. ayrımın sonu. Sayfa 304.